Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında beraberiz. Ali Rıza Baycan hocamız ve ben Deniz Süleyman Derin. Bu hafta size İhya Ulumiyet'ten oruçla alakalı bölümleri inşallah açıklamaya, şerh etmeye çalışacağız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Üstad'a.
Hocam şimdi Ramazan ayındayız. İmam-ı Gazali Hazretleri tabii bir kere hocam şunu söyleyeyim. Açlık yani bedeni aç bırakma bütün dinlerde var. Oradan başlayalım.
Evet.
Yani ruhun eğitimi için bedenin kontrol edilmesi gerekiyor.
Evet.
Bedenin kontrol edilmesinin de en başta gelen efendim, uygulamadan bir tanesi bedeni belli süre aralıklarla aç bırakmak.
Evet.
Çünkü beden devamlı yemeğe alışınca bencilleşiyor, narsistleşiyor. Her gördüğümü yemek, her gördüğümü içmek hakkımdır diyor falan. Böyle bir agresif duygular geliştiriyor. Bunu işte tabii Allah-u Teala bildiği için oruçla bu tarafımızı kırıyor bizim. Diyelim ki ben çok varlıklı bir insanım.
Evet.
İstediğim şeyi yiyebilirim.
Evet.
Yiyemesin efendim.
Yiyemezsin. İster zengin ol, ister yoksul ol. Evet. Orada fark etmiyor
yani. Sağlığın varsa, Müslümansan
evet.
Oruç tutmaya mecbursun. Yani bir zengin dese ki sağlığı olduğu halde. Ya ben 100 bin kişinin iftar masrafını karşılayayım da.
Ta, oruç tutmaya.
Bana oruç tutturmayın dese böyle bir hakkı yok.
Evet, evet.
Hocam açlık... Niye buradan başlamış?
Yani oruç üzerine geçen yıl böyle epey yoğunlaştım da orucun şöyle bir tarafı da var hocam. Şimdi beslenme dediğimiz şey anneden doğduğumuz andan itibaren başlıyor.
En çok yaptığımız işlemlerdeyiz.
Evet, evet.
Yani farkında olarak yaptığımız.
Evet ve bir de beslenme daha böyle damak zevkimiz bizim yani o bebeklikten itibaren oluşmaya başlıyor. Birkaç yaşında damak zevki oluşuyor. Bu aynı zamanda alışkanlık geliştirmeye başlıyoruz.
Hayat yeme içme tarafında şekillenmeye başlıyor.
O bir de bu yani yapıyor. Oruçla birlikte Allah Teala bizim çocukluğumuzdan getirdiğimiz alışkanlıkları şöyle bir silkeliyor. Çünkü o alışkanlıklar aynı zamanda insanı kısıtlayan alışkanlıklardır. İnsanın kendine mukayyet olmasını engelleyen, kendini geliştirmesini engelleyen bir şeydir yani. İnsanın mesela sevmediği huyları vardır. Kendi de sevmiyordur o huyları. Kurtulamıyordur. Bak Allah sana oruçla birlikte senin en temel alışkanlıklarını şöyle bir silkeleyerek o huylardan kurtulmak için de sana bir yol açıyor. Başka zaman o huyundan kurtulmak konusunda çaban yok ama o zaman bunu yapabilirsin. Diyelim ki öfke kontrolünü Ramazan dışında yapamıyorsun. Ramazan'da bunu bir programa dönüştürebilirsin.
Bu hocam bir kere dini altyapı hazır. Çünkü şeytanlar bağlanıyor Ramazan ayında.
Evet.
Cennet kapıları açılıyor. Bir kere psikolojik ortam müsait.
Müsait.
İkincisi herhalde hocam yani imam bunu Mevlana çok güzel açıklıyor. Ruh ve beden diyor birbirine zıttır.
Evet.
Ruhu besleyen bedene zarar verir. Bedeni besleyen her zaman değil ama aşırı olursa
evet.
Ruha zarar verir. Şöyle örnek veriyor. Mesela bir insan yemek yese bedeni güçlenir.
Evet.
Ama ruh bazen beden çok güçlü olunca ruh zayıf kalabilir. Ama yemeğini paylaşsa bir insan belki yarım aç kalkar sofradan. Ama ne olur? Ruhu güçlenir.
Evet.
Paylaştığı için. Diyelim ki zekatınızı veriyorsunuz. Efendim iftarları paylaşıyorsunuz. Şimdi Ramazan ayında herhalde bedeni biraz zayıf düşürüp ruhumuzu güçlendiriyoruz. O dediğiniz
evet.
Kötü alışkanlıklar, o kötü yeme alışkanlıkları, hatta mekruh olan işte sigara gibi daha zararlı şeylerin
evet.
içki kullananlar mesela Ramazan ayında bırakıyorlar bir kısmı.
Evet.
Böyle bir hazır fırsat. Bu bedende yani söz sahibi Allah'tır, ruhtur. Nefis o kadar hakim değildir. Psikolojisi de sanki oluşuyor hocam.
Kesinlikle. Yani o çünkü hani tok açın halinden anlamaz diyor ya. Tok sadece açın halinden anlamıyor. Kendi ruhundan da anlamaz hale geliyor.
Hocam,
kendi
ruhuna da. Değindiniz.
Yani kendi ruhuna da yabancılaşıyor. Niye? Çünkü tok insan, karnı tok insan merhamet duygusu yeterince gelişmiyor. Empati kurma konusunda o kadar güçlü olmuyor. Bir defa ne yapmalı? Bu süreçten bir geçmesi lazım. Bu çemberden bir geçmesi lazım. Bir de bizim beden olarak da yenilenmeye, hücresel yenilenmeye ihtiyacımız var. Beden hiç durmadan hücresel olarak da yenileniyor. Mesela hocam bizim cildimiz 28 günde bir tümüyle yenileniyor.
Dehşet bir şey hocam.
Hiç durmadan onun için böyle cildimizden sürekli dökülmeler vardır. Yani onlar sadece kir değil. Cilt parça parça yenilir. 28 günde bütün cildimiz bizim yenidir yani. Şimdi Oruçla birlikte insandaki bu hücresel yenilenme de doktorlar söylüyor, bilim insanları söylüyor. Hücresel yenilenme artıyor. Çünkü sürekli tok hal beden için uygun bir hal değil. Yani açlık da şeyin yaşaması gereken, organizmanın yaşaması gereken, bedenin yaşaması gereken bir şey yani.
Hocam ben de biraz dün araştırma yaptım. Bu açlıkla alakalı diğer dinlerde, hatta dini bir tarafa bırakalım, doktorlar, psikologlar nasıl bakıyor bu hadiseye diye. Şu anda açlığın pek çok hastalığın tedavisinde çok önemli olduğunu, ondan sonra devamlı tok olmanın vücuda çok zarar verdiğini, hatta biliyorsunuz şu an Amerika'da obezite terörden daha önemli bir
sorun haline gelmiş durumda.
Terörü devamlı köpürtüyorlar, olmayan terörü köpürterek dünyada bir hakimiyet kuruyorlar. O ayrı bir bela ama artık en son o hale geldiler ki muhterem hocam, şu anda sokaklarda böyle devasa insanlar dolaşıyor. Böyle 150
baktığınız zaman korkacağınız insanlar yani.
Hakikaten korkuyor yani. Ve bizdeki gibi yani çok az. İslam ülkelerinde hala bunlar az. Gerçi şunu söyleyeyim, maalesef Suudi Arabistan da herhalde Amerika'ya çok yakınmış obezite konusunda. Tabii işte bu nefse sanki hocam köle olmanın da getirdiği bir şey.
Kesinlikle. Şey de ilginç hocam, mesela şu anda şeyin istatistiklerine bakıyorum. Dünya Ölçüm Merkezi var hocam. Bir kuruluş. Onun verdiği rakamlar. Dünyada hocam aç insanların sayısı yaklaşık 800 milyon.
Evet.
Ama aşırı kilolu insanların sayısı ne kadar biliyor musunuz? Bunun iki katı.
Dehşet bir rakam.
Yani bu şu anlama geliyor. O aşırı kilo onun zararına, ama öbürünü de iyi edecek olan bir şey.
Yani paylaşmadığımız...
Paylaşmadığın zaman, şükrünü bilmediğin zaman, evet.
Hocam geçen çok dehşet bir haber okudum. Bir İngilizce gazetede. 300 küsür, 400 kilo yakın bir genç çocuk. 25'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda. Ben diyor, vücudumda kapana kıstım. Bir insanı hapse atabilirsiniz.
Evet.
Yani hapiste işte 3'e 3 olur, 10 metrekare falan.
Evet.
Adam yine yürür sağa sola falan. Bir tatmin bulur.
Evet.
Ama bu adamcağız bir yatağa mahkum. Sağından sonuna bile belki zor kımıldıyor. Affedersiniz, en tabii ihtiyaçlar için lavaboya çıkamıyor. Yattığı yerden sonuna bağlıyorlar. Ya böyle bir hayat. Almama evet. Ağzınıza geliyor. Yemek ağzınıza işte evet. Konuyor falan. Çünkü son 30 senede veya işte 20 küsur senede diyor 3 kere çıktı evinden. Doktora ve dişçiye gitti o da. Böyle bir hayat hayat değil hocam.
Değil, değil.
Yani siz nefsi, işte bu sufiler o yüzden şey mücadeleyle başlıyorlar.
Evet.
Mücadele nefisle savaş demek. Çünkü insanın en çok kötülüğünü isteyen kendisi.
Evet.
Ye, iç, keyfine bak. Böyle bir hayat da sonu felaket.
Yani. Felaket. Şey hocam, bir de obez insanlar aşırı kilolardan ayrı sayılıyor. Obez insan sayısı ise 550 milyon. Dünyada. Yani bunlar şey, sağlık konusunda
sizin
çok
800
ciddi.
800 milyon dediğiniz aşırı kilolu olanlar.
Yok, şöyle 800 milyon aç insanlar.
Evet.
Aşırı kilolu olan bunun iki katı. Of. 1 milyar 600 bin dünyada.
Kilolu insanlar dedim.
Evet. Ama obezler ayrı, onlar 550 milyon.
Değişik.
550 milyon. Ve bunların tabii epey bir kısmı şeyde tabii. Belki Amerika'da, bunların 5'te 1'i belki Amerika'da. Açlıktan ölen insan sayısı günde hocam ne kadar biliyor musunuz? Yaklaşık 15 bin.
Çok dehşet
bir açlıktan var. Ölmekten söz ediyoruz yani. Açlıktan. Hani susuzluk değil. Yani açlıktan ölmesi için bir insan hocam birkaç ay aç kalması lazım yani.
Öyle bir günde insan açlıktan ölmüyor.
Açlıktan ölmüyor yani.
O yüzden hocam şimdi şöyle diyebilir miyiz? Rabbimiz bu orucu bir ibadet olarak, sanki Rabbimiz bütün zamanları gördüğü için, belki eski zamanlarda hani bir insan oruç tutmasa bile sağlıklıydı, hareket şeysi çoktu, daha insanlar paylaşımcıydı, kabile hayatı vardı, kabilede çok şahsi mülkiyet yoktu. Ama bugün öyle bir döneme geldik ki yani bir kısım insanlar kesintisiz 24 saat yemek yese
malını
bitiremiyor.
Evet.
Doymuyor. Bir kısım insanlar da onun kırıntılarını görse doyacak. Yani çöpe attığı ekmek kırıntısını efendim, artık ekmekleri, artık pastaları yese doyacak insanlar da var. O yüzden bunu Rabbimiz orucu büyük bir ibadet olarak koymuş. Hatta hadis kutsi şöyle diyor hocam. Allah Teala buyuruyor ki, bu peygamberimizden gelen kutsi hadis. Her iyiliğe 10 misli karşılık verilir. Fakat oruç bana mahsustur. Onun karşılığını ben veririm. Demek ki aç kalmak çok zor. Yani namaz kılmak işte kılıyoruz. Tamam suyumuzu, evet, kahvemizi içiyoruz. O enerjiyle kılıyoruz. Burada ama, evet, nefisten bir fedakarlık
var. Çünkü bir de ta çocukluğundan beri getirdiğin bir beslenme kültürü var. Alışkanlığı var. Onun dışına çıkıyorsun yani.
O yüzden de sevabı çok fazla ama.
Sevabı fazla. Aynı zamanda o bakımdan Ramazan'ı dar anlamda sadece oruç tutmak kastım. Yani işte şey saatlerinde iftar ile imsak ile iftar arasında sadece yemekten, içmekten ve cinsellikten uzak durmaktan ibaret görmemek. Bir insanın kendini ruhsal bir programa tabi tutması lazım. Diyelim ki bazı huyları vardır. Nedir? Kırıcı konuşmak. Bununla mücadele etmesi lazım. Kendini seçmeli. Ben bu Ramazan bu kırıcı dili bırakacağım.
Hocam şu hadis-i şerifi okuyayım.
Tabii.
Bu tam sizi destekliyor. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sabır imanın yarısıdır. Oruç da sabrın yarısıdır. Demek ki oruç esasında bir sabır ayı.
Evet.
Sadece açlığa ve susuzluğa değil, dediğiniz gibi. İşte o dediğiniz işte kırıcılık.
Kırıcı olur hocam. Ya da şey yapmak, zaman israfı bir problemdir. İnsanın kendini çalışmaya verememesi, yani dikkati dağınıklığı başka bir problemdir. Artı insanın atıyorum cimrilik diye bir sorunu olabilir. Atıyorum hepimizin narsizm diye bir sorunu vardır. Bencillik diye bir sorunu vardır.
Hocam özellikle bu noktada yani narsizme nasıl bir tedavisi var orucun?
Oruç ne yapıyor? Oruç insana şeyi hatırlatıyor. Aziyetini hatırlatıyor.
Kul olduğunu.
Aziyetini niye? Bakıyor ki vay be yani böyle enerji kesiliyor. Nasıl bir bebek acıktığında anne diye bağırır. İnsan o zaman şeyi anlıyor. Allah'ın kudretini anlıyor. Bir bebeğin annesine sığınması gibi bir insanda o zaman Allah'a dayanmadan var olamayacağını daha fark ediyor ve narsizm işte orada kırılmaya başlıyor yani.
Ve her istediğini istediği anda yapamayacağını.
Evet.
Yani narsist yani, nedir? Kendisini beğenir. Kendisi için evet, her şeyi dilediği anda yapar. Herkes evet, de hizmetçi görür kendisini. Evet. Ama Ramazan ayında bu bitiyor.
Bitiyor. Birdenbire duruyor. Kendine mukayyet olmayı öğrenmesi lazım yani. Her istediğini her an gerçekleşmeyeceğini öğrenmesi gerekiyor. Artı o şey mesela bir şeyi bulamadığı için yiyemeyen insanları anlıyor. Onun için mesela oruçlu olan insanlarda şefkat ve merhamet duyguları da doruk yapıyor. Aşk ve muhabbet duyguları da doruk yapıyor.
Empati
yani.
Mi oluyor hocam yani daha çok?
Empati tabii ama bu empatiyi de aşan bir şey. Ama empati, asgarisi empati yani.
Orada
başkalarını anlıyor. Mesela bakıyorsunuz sadece muhtaç insanlara değil, sokak hayvanlarına dönük de yardımsever, iyiliksever olmak istiyor insanlar.
Aç
yani.
Kalınca ya diyor ben bir kere aç kaldım, bu kadar eziyet çektim. Bu hayvancağız, sokaktaki hayvanın evi yok, işte efendim mutfağı yok.
Veya bilmem, bu yazın sıcağında suyu yok. Nedir işte şeye, balkona ya da uygun yerlere su koymak şey için, sokak hayvanlar için, kuşlar için yem koymak. Bütün bunlar şey sonuç olarak insana insaniyetini şey ediyor, harekete geçiriyor. Kalbi de harekete geliyor. Çünkü aşırı yemek hocam şeyi sıkıştırıyor. Kalbi sıkılaştırıyor. Yani şey olarak, fizyolojik olarak.
Fizyolojik bir baskı
sadece,
yapıyor kalbe.
Ama bu aynı zamanda bir şey de.
Duyguları da mı köreltiyor
tabii
hocam?
Tabii duyguları da. Sadece ruhsal şey, fizyolojik olarak değil, psikolojik olarak da kalp daralıyor yani.
Yani kalbi daralan bir adam o anda başkasını düşünecek halde olmaz ki.
Yani evet. Hmm. Onun için insanın şeyi hatırlaması lazım. Böyle bir yenilenme insan için son derece önemli. O bakımdan şartları zorlayarak yani doktor kontrolü elbette şey önemli. Ama yani oruç konusunda öyle habire bahane aramak da çok doğru bir şey değil yani.
Yani ufacık bir hastalığı bahane edip.
Evet.
Sapsağlam insanlar hocam onu da söyleyeyim. Böyle bir toplumumuz da çok ilginç. Bazen aşırı derece şeker hastası, yaşlı insanlar illa oruç tutacağım diye doktor fetva arıyor.
Evet.
Çoluğundan çocuğuna saklı oruç tutmaya çalışan yaşlılarımız var.
Evet.
Çok iyi niyetli bunlar. Bir taraftan da sağlam yani turp gibi adam deriz ya hocam.
Evet, evet, evet.
Taşı sıksa suyunu çıkaracak. Benim elim çizildi diyor, bilmem gözüm ağrıyor deyip yani alakasız hastalıklarla oruçtan kaçmak uzak istiyorlar ama aslında kendine zarar veriyorlar.
Kendine zarar tabii. Şeyi yani bunu bir ruhsal gelişim programı olarak Ramazan'ı ve orucu düşünmek lazım. Bu nedir? Şeyde geçen Altınoluk dergisini okuyordum. Orada Osman Nuri Topbaş Üstad'ın bir yazısında geçiyordu. Hazreti Ömer diyor ki bir kimsenin kıldığı namaza, tuttuğu oruca bakmayınız. Konuştuğunda doğru söylüyor mu? Kendisine bir şey emanet edildiğinde emanete riayet ediyor mu? dünya ile meşgul olurken helal haram hassasiyetini gözetiyor mu? İşte bunlara bakınız. Bu oruç tutmayın anlamına gelmiyor. Oruç tut ama aynı zamanda emanete hıyanet etme. Yani orucun öyle bir yansıması olmalı
sabrı
sende.
Sabrı öğren yani.
Sabrı öğren tabii. Konuştuğunda doğru konuş, yalan söyleme. Üç kağıt yapma, sahtekarlık yapma, bunlardan uzak dur. İnsanların hakkını gasp etme. Dolayısıyla Ramazan'ı odak noktası şeye dönüşüyor. İşte imsak ile iftar arasında belli şeyleri yapmamakta sınırlı görüyoruz da. Onu mesela Sufiler onun için avam havas ve hasül havas ayrımı yapıyor oruç tutmakta. Bunu bir ruhsal gelişimin şeyi haline getirmek gerekiyor. Programı haline getirmek.
Muhterem hocam orucu kıymetli kılan insanın tamamen vicdanıyla baş başa kaldığı bir ibadet. Ben sizin namazınızı görebilirim. Zekat verdiğinizi sorup görebilirim icabında. Evet. Ama orucu tutup tutmadığınızı dışarıdan anlamak mümkün değil.
Kesinlikle.
Ancak insanın midesine çip koymak lazım.
Evet.
Böyle bir hakkımız da yok zaten dinen. Evet. Tecessüs hakkımız da yok. Ya bir insan, biz çocukken yapardık hocam Allah affeylesin daha akıl bali olmadan. Abdest alıyoruz diye camiye giderdik. Tabii uzun yaz günlerinde hep boğazımızdan aşağı su kaçardı. Her ne içtiyse. Her ağzımıza su çekişimizde.
Biraz gırtlağa giderdi.
Yarısı da midemize kaçardı.
Çünkü şey aynı zamanda güneşin altında oyun oynuyorsun, koşturuyorsun
tabii,
vesaire.
Çocuksun yani. Tabii. Yani o yüzden bu işte dediğiniz kişisel gelişim. Yani kendi kendinizi kontrol etmeyi öğreniyorsunuz. Dışarıdan bir güç size gelip başınızda hadi namazını kıl bakayım ben de görüyorum evet. Ha. Babanız sizin başınızı beklemiyor yani.
Evet.
Allah ile baş başa bir ibadet.
Kesinlikle. Şeyde, zamanımızda şöyle bir sorun da var hocam. İnsanlar kendi arzularını dizginleyemiyor.
O da çok ilginç bir şey.
Yani mesela diyelim ki bu şey herhangi bir arzu yani fark etmez. Bu arzu kendi başına kötü olmayabilir ama o an yapmaması gerekiyor yani.
Diyelim ki internet bağımlılığı var mesela.
Ha internet bağımlılığı var o insanın ya da işte sürekli gezip tozma ya da işte sürekli televizyon izleme. İzlemek istemiyor, ders çalışmak istiyor
ama
ya da
iş,
kontrol edemiyor. Arzularımızı kontrol imkanı veriyor oruç. Öğretiyor bunu yani.
Hocam şöyle mi yani en ciddi ihtiyaç açlıkken onu bile kontrol edince.
Tabii.
Lüks bir ihtiyaç olan video seyretmek.
Ona karşı bir güç kazanıyorsun yani. Ona karşı güç kazanıyorsun. O nedenle şey olmalı. Yani orucu canlı olarak tutmak lazım. Bir de hani şöyle bir trend var ya hocam. İşte imsaka kadar oturuyorsun, sahura kadar oturuyorsun. Sonra gündüz olduğu gibi yatıyorsun.
Bir de hocam şöyle var. İşte öğleden sonra başlıyor adam böyle macera filmleri açıp akşama kadar film seyrederek yani vaktin nasıl geçtiğini veya işte böyle güzel yerler gezmeye giderek. Halbuki böyle değil yani orucu hissederek işte evet. Kur'an okuyarak efendim iyilik yaparak
evet.
Size yapılan bir sert harekete affedici davranarak onu böyle adım adım yaşamak da var.
Kesinlikle. Evet. Mesela gönüllü faaliyetlere katılmak. Diyelim ki mültecilere yardım programı olabilir bu. İşte diyelim ki şeyde
İftar sofraları.
Çocukları sevindirmek biçiminde olabilir. İftar organizasyonlarında gönüllü olarak katılmak. Yani yemek için değil. yemek için de katılsın da. Yani organizasyonda bir görevli olarak katılıp. Yani şey olmalı. Oruç o anlamda bir şenlik zamanı olmalı. Özellikle sigara içenlerde tabii şey yükseliyor. Asabiyet yükseliyor yani. Ama sonuçta o da onun bir şeyi. Sınava onun üzerine gitmesi lazım.
Hocam bir
yani.
De şurası var mı? Bir fırsat değil mi sigarayı bırakmak için daha kötü içki alışkanlıkları olanlar kardeşlerimiz olabiliyor. Ramazan'da Allah razı olsun onlar diyor ki ya Ramazan ayı geldi artık bu maradayda evet. İçmeyiz. Bira içmiyorsam bu mereti diyelim
evet.
Yaygın tabiriyle bir yılda içmesen oluyor demek ki.
Yani Ramazan bu anlamda bir böyle kişisel değişim değil de dönüşüm programı yani olabilecek bir şey ama şey dersek işte üstüne gidersek yani bu böyle oluyor.
Yani şunu da söylüyor Ramazan bize. Mümin sen içkisiz yaşayabiliyorsun bak ne güzel. Sigarasız da yaşayabiliyorsun ne güzel. Bunu niye bu hani etkinlik dediniz ya hocam.
Evet.
Bu etkinliği niye bütün sene yaymayasın ki?
Tabii. Şey kısmı onun için önemli. Hani avamın orucu sufiler diyor ya yemekten içmekten sınırlı sayıda şeyden ama bir de havasın seçkinlerin orucu var şeyden söz ediyor orada. Diyelim ki kulağını kötü şey dinlemekten, dilini kötü söz söylemekten de uzak
onu hocam ikinci bölümde işleyelim inşallah.
Olur.
Yani şu hadisi bitirelim bu birinci bölümü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor kim diyor dedikodudan geri durmazsa ileri geri konuşmaktan, yalan söylemekten Allah'ın diyor onun aç kalmasına ihtiyacı yoktur.
Hmm.
Demek ki tamamen yani oruç hem aç kalacağız şüphesiz ki Ama bununla beraber o ahlaki şeylerimizi de geliştireceğiz.
Evet, yani bunu oruç tutmamak için bir bahane olarak ben nasılsa yalan söylüyorum.
Yok yok, değil? Hayır. Öyle değil.
Orucu tutacak ama onu da o konuda da bu çaba gösterecek.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programında Ali Rıza Baycan hocamız ve bendeniz Süleyman Derin sizlerle beraberiz. Şimdi hocam tabii Ramazan ayını biz biraz daha psikolojik olarak böyle hani ayetler, hadisler onu şüphesiz ki dinleyicilerimiz pek çok programlarda dinleyeceklerdir.
Dinliyor, evet.
Biz biraz daha kişisel gelişim, nasıl yani böyle kendimizi kontrol altına alırız, dilimize, gözümüze, kulağımıza nasıl sahip çıkarız. Şimdi Sufiler özellikle bu İmam Gazali Kimya Saadet'te diyor ki havasın orucu azalarını kötü ve günah olan şeylerden korumaktır. Yalnız yememek, içmemek ve ailevi münasebetten uzak durmak oruç için yeterli değildir diyor. Ve ilk maddesi hocam gözü korumak.
Evet.
Herhalde en çok israf ettiğimiz azamız hocam gözdür.
Hele hele çağımızda yani bir görsellik patlaması nedir? Televizyonlar, sinemalar, cep telefonları vesaire. Dolayısıyla bir görsel bombardıman
hocam,
altındayız yani.
Hocam bundan 100 sene önce dışarıda olsaydık ne güzel. Gözümüz işte ağaç görüyor, su görüyor, çiçek görüyor.
Doğayla iç içe yani Allah'ın yarattığı şeyleri
çok
görüyor.
Çok böyle hani kasten şuurlu olarak yapmasak bile ister istemez bir tabiatı, Rabbimizin sanatını görüyorduk.
Evet.
Şimdi Rabbimizin sanatını değil de hep insanların yaptığı ve çoğu zaman da maalesef evet, zararlı ve kötü niyetli yaptığı şeyler. Hocam geçen bir program izlemiştim. Sizin diyor baktığınız her ekranın arkasında sizin dikkatinizi oraya mıhlamak isteyen 1000 tane süper zeka adam var diyor.
Evet.
Şimdi Facebook açtınız, WhatsApp açtınız, herhangi bir YouTube açtınız. Ya diyorsun 5 dakika girip çıkayım.
Evet.
İşim var, gücüm var. 5 dakika diye giriyorsun hocam. 50 dakika geçmiş. Hala hızını alamamışsınız.
Sonra 5 saat oluyor yani.
Sebebi niye hocam? Çünkü diyorlar ki arkadaki 1000 tane akıllı adam. Çünkü sigorta dikkat. Şimdi hocam yeni bir tabir çıkmış. Dikkat ekonomisi. Yani sizlerin dikkatini toparlayanlar oradan para kazanıyor.
Evet.
Siz 1 saat Facebook'a girdiğiniz zaman ve milyonlarca insan 1 saat girdiği zaman işte 100 milyon saat yapıyor. Bu 100 milyon saat dikkat topladığınız zaman reklam parası ona göre
değişiyor. Evet.
Artıyor.
Yani şimdi çevrim içi olmak deniyor ya.
Evet.
Ben şey diyorum yani çevrim içi olmak demek hapse girmek demek yani.
Çok güzel
çevrim bir tabir. Nedir bir çember, giriyorsun içeriye çıkamıyorsun dışarıya yani. Bazen şey gerekiyor böyle diyelim ki tam çıkmayı düşünüyorsun çıkarken şuna bakayım buna bakayım falan dersin. İnternette bu yaygın bir alışkanlıktır.
Veya sizin sevdiğiniz yerine başka lüzumsuz gene sevebileceğiniz bir şey koyuyorlar hocam.
Şey etmek
aramanıza
mesela,
göre.
Birdenbire şeyi kapatmak. İnterneti kapatmak. Birdenbire. Yani bir saat koyup şu saatte ne olursa olsun bu saatte kapatacağım demek yani.
Hocam yeni bir oruç cinsi yani burada yanlış anlaşılmasın. İbadet olarak değil. Ama disiplin olarak internet orucu diyelim mi? Sosyal medya orucu. Ya evet. Sevdiklerimizle sohbet etmiyoruz. Çocuğumuzla, eşimizle, evet, arkadaşlarımızla. 5 dakika konuşsak canımız sıkılıyor. Hadi artık sen gitsen ben gitsem yoluma gibi psikolojiye evet, giriyoruz. Ama bir 5 saat İnternette tanımadığımız insanlarla, tanımadığımız ortamlarla, filmlerle böyle sıkı fıkı oluyoruz.
Evet. Şeyde bu ortaya çıkıyor hocam. Elektrikler kesiliyor. İnternette kesilmiş. Hop bir bakıyorsunuz oturma odasında mum ışıkları
evde
var.
Evde sohbet oluyor.
Birdenbire sohbetler. Yani ne güzeldi bu sohbetler halbuki. Yani eskiden her daim böyleydi yani. Şimdi bir de evler kaloriferle dolayısıyla herkes oturma odasını kullanmak durumunda değil. Herkes kendi odasına çekiliyor yani. Eskiden televizyon olunca bir odada toplanıyordun televizyon odasında. Şimdi herkesin ekranı kendinde. Belki saatleri bile elektriksiz saatler uygulamak lazım.
Çok ilginç hocam. Valla evet, bence yapmak lazım. Çünkü özellikle Ramazan'da hocam bir öncelikle Rabbimizle iletişimimizi çok artırmamız lazım.
Evet,
i̇şte
evet,
Kur'an okumak, mukabelelere katılmak, teravih namazlarına katılmak. İnsan bazen ya diyor işte teravih uzadı biraz 10 dakika. 5 dakika hızlı namaz kıldıran cami aramak için 2 saat araba çekiyor. İbraniye'de Üsküdar'a iniyor. Üsküdar'daki adam bilmem Sarıgazi'ye gidiyor. Niye? Falanca camide 10 dakika namaz erken bitiyor. Ama hocam internette şurada burada saatlerimiz israf oluyor bazen. İnsana
onu görmüyoruz
geçiyor
yani.
Onu hiç fark etmiyoruz maalesef. Evet. O yüzden hocam bir gözümüzü korumak, göz orucu diyelim. İkincisi diyor hocam, dilini lüzumsuz ve ihtiyaç olmayan şeylerden korumak. Ya susmalı, hadiste geçiyor hocam, ya hayrı evet, söyle ya sus. Özellikle Ramazan ayında Gazali Hazretleri Kur'an-ı Kerim okumakla meşgul olmalı. Münazara ve mugalata, yani boş zararlı tartışmalar, lüzumsuz sözlerden kaçınmalı diyor. Hele hele gıybet etmek, yalan söylemek, bunlar diyor sadece havasın değil, avamın da orucunu bozar diyor.
Yani mesela Ramazan'da ne yapmalı insan? Böyle çok gevezelik yaptığını düşünüyorsa, lüzumsuz konuşmaları olduğunu düşünüyorsa, bunu mesela kendine hedef olarak seçsin. Desin ki bir şey söyleyecek olduğu zaman bir düşünsün. Ya bunu demem, bunu konuşmam lazım mı? Yok. Şimdi bazen insan konuşurken büyük bir hevesle konuşuyor böyle gevezelik konularını veya geyik konularını böyle büyük bir coşkuyla, heyecanla bitiyor. Diyorsun ki ne konuştuk ki? Yani
kime ne faydası
var? Kime ne faydası
i̇şte
var bunun yani?
Hocam mala yani diyorlar. Yani ne dine faydası var? Ne dünyaya faydası var?
Evet.
Hani dünyevi bir konuda konuşmak da faydalı. Bir sağlık konusunda bir nasihat etmek.
Evet.
Ama o da yok, bu da yok.
Yani o zaman ne yapmalı? Diyelim ki Ramazan'da daha çok öfke sorunu olan, diyelim ki kendi öfkesini, diyelim ki daha çok bencillik, cimrilik sorunu olan bencilliğini, cimriliğini hedef almalı. Fazla geyik yapıyorsa bunu hedef almalı. Onun üzerine yürümeli. Bunu bir şey programı olarak düşünmeli. Ruhsal tedavi programı olarak düşünmeli. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bunlar şey olarak geçiyor. Kalbi hastalıklar olarak geçiyor. Bir kalp hastalığı bunlar. Bu gösterişçilik de olabilir, büyüklenmek de olabilir, çekemezlik de olabilir, haset ya da gurur da olabilir. Böyle birkaç tanesini, hepsinin üzerine birden yürüyemeyebilir. Ama birkaç tanesi üzerine yürürse bu şey der, o insana böyle bir ruhsal bir sıçrama yaşatır yani. Ama tabii bunu yaparken mümkün mertebe şey, insan Robinson Crusoe değil, yalnız başına yaşaması zordur. Bunu mümkünse bu alanda kendini yetiştirmiş olan insanlarla hemhal olarak yürütmek.
Zaten hocam Ramazan'ın özelliği bu. Şimdi eğer Allah da deseydi ki bize, her kulum bir ay herhangi bir zamanda oruç tutsun deseydi, çok zor gelirdi bize.
Evet.
Şimdi toplum psikolojisi herkes yapınca kolay geliyor. Şimdi
evet.
Ağustos ayında bile oruç tutmak çok kolay geliyor. Çünkü akşam beraber teravihe gidiyoruz bütün kardeşlerimizle. Binler insan camiye geliyor. Binler insan iftarda buluşuyoruz. Yani bize bayram gibi geliyor.
Evet.
İnanın hocam, bunu teker teker yapsaydık altından kalkamazdık herhalde.
Evet.
Hani dediniz ya, yardımlaşma.
Evet.
Bu işi yapanlarla. Şimdi camiye gidiyorsunuz, güzel insanlarla muhabbet ediyorsunuz. Ne bileyim, sohbetlere katılıyorsunuz. Dediğiniz gibi kötü ortamlardan herhalde kaçmak daha lazım. Şu hadis-i şerif var hocam. İki kadın böyle çok oruçtan etkilenmişler. Artık böyle bayılacak hale gelmişler. Peygamberimize getirilmiş bunlar. Peygamberimiz onları çanak getirip kusmalarını söylüyor. Halbuki oruç tutmuşlar, hiçbir şey yememişler sabahtan beri. İkisinden siyah kan parçası geliyor boğazlarından. Orada bulunan şaşırdılar. Bu İmam Gazali aktarıyor bu hadis-i şerifi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu. Bu iki kadın Allah Teala'nın helal kıldığı şeylerden oruç tuttular. Yani normalde ekmek, su helaldir, haram değil.
Evet.
Ama haram ettiği şeyleri yiyerek oruçlarını bozdular. Nedir bu haram ettikleri şey? Gıybetle uğraştılar. Boğazlarından gelen de yedikleri insanların etleridir. Esasında bir insan dedikodusunu yaptığımız zaman o insanın etini ayete geçiyor, yemiş oluyoruz. Dediğiniz gibi yani manevi gelişim olmazsa oruç da insanı çok fazla, tabii ki sevabını alırsınız aç kaldığınız için, ama manevi kemalat ortaya çıkmıyor hocam.
Yani bu kadar zahmete katlanıyorsun, bu kadar Ramazan'ın
fedakarlık
yapıyorsun. Buradan 12 ay boyunca devam ettirebileceğin
kazanımlar.
Şeyler, kazanımlarla birlikte çıkmak hakikaten çok önemli yani. Çocuklara gene bu dönemde onları kazandırabilmek bazı şeyler. Diyelim ki işte dağıtılacak yardımlara mesela bizatihi çocukların dağıtabileceği yardımları onlarla dağıtmak yani. Çocukların dağıtmasını sağlamak.
Hocam sizi desteklemek için söyleyeyim. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki Ramazan ayını ihya eden bütün senesini kurtarır. Şunu söylüyor aslında. Ramazan'da o disiplini kazanan bir adam.
Evet.
Ben sanki sporcuların kampa girmesi gibi görüyorum.
Aynen öyle.
Bir ayda öyle disiplin kazanır ki işte sabah namazına, sehere, sahura kalkma disiplini kazanır. Yatsı namazına, teravihe gitmeye alışıyor. Ya hocam normalde teravihe gitmek, yani yatsıya gitmek zor gelirken bir de Ramazan'da 20 rekat teravih kılıyorsunuz üstüne. Yani değil mi? Demek ki insan bunu yapabiliyor. Onu görüyorsunuz. Böyle ciddi bir eğitim oluyor. Hocam üçüncü bir şey söylüyor İmam Gazali Hazretleri. Bence bu konuda da biz çok belki farkına varmadan eksiklik gösteriyoruz. Kulağını korumalıdır.
Evet.
Nasıl koruyacak? Yani soğuktan, hani kışın değil.
Evet.
Çünkü söylenmesi zararlı olan şeyi dinlemek de zararlıdır. Dinleyen günaha, günahta, yalanda, gıybette ve diğer şeylerde söyleyene ortak olur. Şimdi hocam.
Ya burada hocam ben özür. Mesela buna karamsar ve kötümser müziği de dahil etmek gerekiyor.
Zaten ben o konuya gireceğim hocam şimdi. Bu müzik konusu hocam büyük bir günümüzde maalesef negatif etkileşim aracı olmaya başladı.
Evet.
Şimdi girdiğiniz her lokantada, her alışveriş merkezinde genelde yabancı müzikler, yani büyük alışveriş merkezlerinde hiçbir zaman Türk müziği veya bir ne diyelim böyle instrumental dediğimiz, yani sözü olmayan, insana hani uzak doğu müzikleri var. Çok böyle
rahatlatıcı, rahatlatır. Mesela kitar onun.
Böyle diyelim. De değil.
Evet. Tamamen, o şeye tüketime kışkırtacak müzikler var. O öyle bir ritim var orada yani.
Kötü cinsel içerikli, ahlaksız sözleri olan yabancı müzikler, hatta Türkçe müzikler, yabancı yine cinsellik ağırlıklı maalesef. Çoluk çocuk gidiyorsunuz bir yere, hatta çocuk mağazasına gidiyorsunuz.
Orada bile.
Ben şahsen hocam uyarmaya çalışıyorum. Diyorum ya bu müziği bir kapatsanız. Hani şu da var, öyle başlıyorlar ki sanki orası bir mağaza değil, disko. Yani tabirimi caiz görün. Ya yani sesi de çok rahatsız edici.
O biz zaten şey tekniği hocam, AVM tekniği. Yani sizi yani siz eğlencedesiniz. Para harcamıyorsunuz yani.
Ha, çok zevkli bir iş yapıyorsunuz.
Tabii. Yani o moda sokmaya çalışıyor. Sizin mesela böyle sürekli bir müzik bombardımanı altındayken sükunetli, dikkatli düşünme eğiliminiz azalır. Sizi olabildiğince şey hale getirir.
Ama hocam kıvama bence getirir, bu yasaklanmalı. Yani bu bir insan istismarı. Nasıl bu çocuk istismarına karşıyız? Kadın istismarına karşıyız. Müşteri istismarına da karşı olmak.
Tabii tabii. Aslında hani subliminal mesajlar deniyor ya hocam. Bu aslında o kategoriye giriyor yani. Bilinçaltına şey aşılıyorsun yani. Yani orada o ortam içerisinde bunu yapıyorsun.
Hocam
yani.
Deney yapıyorlar biliyorsunuz. Sinema içinde o karelerin bir tanesine işte bilmem patates çipsi reklamı koyuyorlar.
Evet.
Film arasına girer girmez herkes o çips kuyruğuna giriyor.
Evet.
Başka zaman koymuyorlar. Çok daha az insan alışveriş yapıyor.
Evet.
Şunu diyeceğim yani.
Şimdi ürün yerleştirme diyorlar ya hocam mesela. Ürün yerleştirme tarzı reklam. Yani filmde o sahne yok ama diyelim ki o ortama bir tane atıyorum işte dediğiniz gibi patates kızartması şeyi çips konuluyor. Yerleştiriliyor oraya. Ondan sonra bu şekilde tabii bunlar taciz edici reklamlar yani.
Hocam bir ara Türkiye'de bu şey şirketleri işte pizza şirketleri meşhur büyük tröstler mağaza şube açmışlar pek iş yapmamış. Bunun üzerine Kaplumbağalar diye bir şey çizgi film vardır. Hep sabah akşam pizza yerler. İşte Temel Reis ıspanak yer mesela.
Evet.
Bu şekilde müthiş şekilde artmış ondan sonra. Yani bence devletimiz, hep biz kendimiz kulağımız, özellikle Ramazan'da bunu yapacağız.
Evet.
Yani bir yere girdik, tası tusu müzik koymuşlar. Kardeşim kapat şu müziği, ben müşteri her zaman haklıdır diye bir şey vardır. Hani genelde eskiden böyle bir şey vardı. Şimdi maalesef büyük mağazaları şöyle bir sistemle kurmuşlar. Diyor ki oradaki tezgahtar, ya diyor bu merkezi sistemden kontrol ediliyor. Bir avamedeki bir tezgahtar müziği kapatamıyor. Sesini bile ayarlayamıyor. Ya kardeşim ben mecbur muyum falanca yerde oturan... Adam kendisi temiz havada oturmuş, çayını kahvesi içiyor ama açtığı müziği ben dinleyip işkence görüyorum. Bunların bana işkence geliyor hocam. Bu tür sözü İslam'a uymayan, itikada uymayan, inancı insanı küfre düşürecek sözler veya ahlaki zaafa düşürecek sözleri var. Bunu bana dinletme kimsenin hakkı yok. Bu konuda bence devletimiz, belediyelerimiz mesela desibel ölçsünler. Buna bir ayar getirilemez mi? Çok ya yani illa müzik çalınmasa da olur ama sanki farz mı hocam yani alışveriş yaparken müzik dinlemek?
İşte şey o AVM kültürünün şeyleri hani çoban kavallı niye çalıyor hocam? Bir sebebi de
koyunları.
Şey koyunları gitmek için. Bu da öyle yani. İnsanları tüketime kışkırtmak için yani.
Hocam bir belediye restoranında yemek yiyeceğim. Hanım var yine bizim gibi gayet mütedeyyin bir tane aile daha var. Bir batı müziği hem de yani böyle grup esnasında çok çekilmez oluyor böyle. Batı müziği hiç uymuyor bizim kültürümüze. İşte kapatsanız dedim. Dediler ki beyefendi kapatamayız. İşte belediye meclisinin kararı var. Ya arkadaş bu kadar mı insanların yani kulaklarına siz şey koydunuz? Yani kendi kulağınızı anlarım da.
Yani belediye meclisi bu müzik dinletilecek diye mi kuralı yani?
Yani böyle
hayır müzik dinlet tamam ama onu dinletme yani.
Yani
daha genel kitleye hitap edecek bir müzik dinlet yani.
Otobüslerde evvelden olur hocam bunlar. Yani oradaki bir 15 yaşındaki bir çırak kendi kafasına göre bir video filmi beğenir. Sabaha kadar 40 kişiye
onu seyrettirirdi.
Abuk suluk bir filmi seyrettirirdi. Ben evet. çok kavga ettiğim, yani kavga edemiyorum ama çok sözlü uyardım. Ya kardeşim, bu kadar insanın ahlakına uymayan bu filmi sen kendin bile seyretmemen gerekirken tek başına.
Evet.
Bir de çoluk çocuk kadın
aynı otobüste
seyrettiriyorsunuz.
Yani. Evet.
Lütfen bu konuda ben dinleyicilerimize duyarlı olmayı. Hem Ramazan ayında yani her müziği dinlemeyeceğiz. Dedikodu dinlemeyeceğiz. Yani kavga gürültü. Mesela hocam şunu da söyleyeyim. Yani öyle televizyonun programları var ki insanın dengesini bozması normal bir şey. Çünkü adam tutuyor. İki kadın erkek işte evlilik programları var. Böyle kavgalar, dövüşler. Ve bunu bakıyorum ben, gençler bunu dinliyor. Geçen işte bir fırına girdim. Genç böyle tesettürlü bir kızcağızımız. 16-17 yaşlarında. Abuk subuk bir, hani var ya hocam bu televizyonlarda televole mi diyorlar, ne diyorlar. Bir kadın başka bir sanatçı ayağına bilmem ne yaptırmış. Dövme onu. Yani kızım dedim, sana ne faydası var bunların? Çünkü bu tür filmler insanların harcama kültürünü de etkiliyor.
Tabii.
Yani asker ücretle çalışan bir kızımız o anda ben de şu çantayı, şu bilmem marka bilmem neyi alsam diye dinlediği için o virüs beynine giriyor hocam.
Giriyor. Eski MİT başkanının bir şeyi vardı hocam, lafı vardı. Bu televole ve magazin programlarına bakınca insan komünist olası geliyor diye yani. Yani bu kadar kapitalist, bu kadar tüketimci, bu kadar sadece alışveriş üzerine kurulu bir sistem. Hatta şey, yani belki Ramazan'da bunu da özellikle yapmak gerekiyor. Yani o tüketim kültürüne insan şey koymalı, bir dizgin koymalı yani.
Hocam ufak bir, o zaman bir parantez açalım şimdi, yeri gelmişken. Yani Ramazan paylaşma, müminlerle beraber eşitliği yaşadığımız bir ay. Şimdi bütün gün oruçla tuttuk. Zengin fakir eşit olduk.
Evet.
Ama akşam adam öyle bir iftar sofrası falanca lüks otelde düzenliyor ki daveti. İşte bilmem bir kişinin girmesi belki 20 tane gariban insanı doyuracak kadar
evet.
masraf edip bir lüks lokantada, hem de içkili yerler daha, içkileri biraz kapatıyorlar, bir kenara çekiyorlar ama ortalıkta
yani. Belli mekan yani.
Şimdi böyle bir mekanda yani insanları özendiren iftar sofrası açmak mı güzel? İnanın ben bu sokak şeylerini çok seviyorum. Sokak iftarlarını.
Evet evet. Ben de yani binlerin mahalle katıldığı kültürünü biraz daha bir de daha geniş katılımlı, daha çok insana ulaşması. Bir de mahalle sohbet kültürü. İnsanlar aynı binada oturuyor, tanımıyor ama aynı sokakta oturuyor, tanımıyor. Büyük şeyler için söylüyorum yani.
Geçen Halettin Karaman hocamız bir yazısında yazmıştı. 1950'lerde ben diyor bir Erenköy'de bir vaizdim. Bir aileden bahsediyor. Ailenin ismini vermeyeyim. Bu aile bir gün diyor işte oradaki faytoncuları çağırır. Evlerinde kendi pişirdikleri yemekleri. Şimdi dışarıda 100 liraya mal olan bir kişinin yemek, evde pişerse 3 liraya 5 liraya mal oluyor.
Evet.
Aynı kalitede. Daha samimi bir ortam. Bir insanı lokantaya çağırmak başka, evinize çağırmak başka. Bir gün faytoncuları çağırır. Bir gün oradaki hamallar, tabii 50'li yıllar bunlar. Meslek grupları da farkındaysanız faytoncular diye, yani taksiciler diyelim.
Evet, evet.
Gerçi bu taksiciler daha çok kazanıyor ayrı konuda. Bir gün kapıcıları. Onlara hem iftar ikram eder, hem de ceplerine hediyeler. Biz buna diş kirası diyoruz. Bu da çok güzel bir şeydir.
İlginç, evet.
Şimdi bugün dediğiniz gibi o akşama da tuttuğumuz güzelim orucu, akşam böyle bize mahsus, kimsenin giremediği, ancak belli insanların girdiği çok pahalı bir yerde. Tamam, haram olmayabilir güzel yemek yemek ama bir hadis de var, onu da hatırlatayım burada. Zenginin çağrılıp da fakirin çağrılmadığı diyor Peygamber Efendimiz velimeden, davetten, düğün yemeğinden.
Hayır.
Allah'a sığınıyor. O yüzden illa böyle bir şey vermek zorundaysak da yine orada da herkesi insanı çağırmaya çalışalım. Atıyorum benim iyi bir lokantam var. Pahalı bir lokanta. O gün de dedim ki bu akşam iftar vereceğim lokantamda. Sadece iş adamlarını, orada sizde para harcayan zenginler değil de sokak çocuklarını da çağır mesela, ne olacak? Onlar da Allah'ın kulu. Onların da güzel yemeğe ihtiyacı var. Şeklinde hocam belki programı bu şekilde kapatalım mı?
Yani eyvallah.
Buyurun birkaç kelam ederseniz.
Yani sonuçta Ramazan olağanüstü bir fırsat ve imkan ayı. Ruhsal gelişim açısından artık konsantre olup onun bütün nimetlerinden yararlanmak lazım.
Yani
bir yıl boyu bir... Sadece külfet değil, bir nimet aynı zamanda. Yani bir ruhsal yenilenme zamanı yani. Mevlana'nın deyimiyle gök sofraların kurulduğu bir zaman, böyle bir zamanı en iyi şekilde değerlendirmek lazım.
Yani 11 ayın sultanı olmasının sebebi 11 aya ışık ve nur saçtığı için. O ayda evet. kazandığımız kazanımlar, edinimler, efendim işte güzel uygulamaları biz bütün bir seneye yayacağız. Yani aynen Ramazan'da öyle. Şöyle diyor Mevlana Hazretleri, onu bitirelim hocam. Oruç diyor kıyamette şahitlik edecek Hazreti Mevlana. Diyecek ki ya bu adam sıcak günde helal olan kendi evindeki suyu içmedi. Nasıl şarap içer? Helal olan kendi evindeki ekmeği yemedi Allah korkusuyla. Nasıl olur da başkasının malına, parasına göz diker, hırsızlık yapar? Diyerek bizim lehimize şahitlik yapacak diyor. O yüzden inşallah hocam Ramazan ayı da kişisel gelişimimize, psikolojik huzurumuza yardım ediyor. Bunun kıymetini bilip fırsat gibi. Yani böyle eyvah yine Ramazan geldi işte herkes oruç tutuyor ya işte falan ben de tutmasam. Evet. Ayıplarlar işte yine sabah akşam sigara içemeyeceğim falan gibi, su içemeyeceğim gibi kaygılardan uzak duralım diye bitirelim programımızı.
Evet evet. Hayırlı Ramazanlar dileğiyle.
Evet ben bitirelim. De bütün buradan kıymetli dinleyicilerimize hayırlı Ramazanlar diliyorum. İnşallah Ramazan ayı huzur, bereket ve manevi gelişim için bizim için fırsat olur muhterem dinleyicilerimiz. Önümüzdeki programda buluşuncaya kadar hepinizi Rabbimizin affına, merhametine emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.